nurpenceresi.com. Sesli Sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Ayetül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediye'den bahseden 16. mertebesi. Makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki. Önce Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam kısaca yani 3-5 cümleyle genel manada mahiyeti itibariyle yüceliğini ve kutsiyetini anlatmış oldu muazzez üstadımız. Büyüklerimizden duymuşuz başta 40. hocam olmakla beraber. Yani Cenab-ı Hak önce kendine sonra insanlara itibar etmiş diyordu hocam. Yani insanlardan sonra diğer mahlukat arasındaki mertebe ve mahiyet farkı uçurumdur yani. Yani sonsuz diyecek kadar geniş bir mesafe vardır. İnsanlardan sonra bütün mahlukatı bir kefeye koyun. Hepsi bir insan yavrusu, bir çocuğu mertebesinde değildir. Bütün özellikleriyle beraber, bütün yetenekleriyle beraber, bütün hayvanatı ve nebatatı, yani terazinin bir kefesine koysanız, bir insanın, yani en küçüğü diyelim, çocuğun makamında ve mertebesinde değildir. Çünkü Cenab-ı Hak kainatı dürmüş, bükmüş, İnsanda derc etmiş. Yani kainatı sıksak insan damlar. Bu kainat dezgahı insana hizmet ediyor. Yani madenleriyle, nebatatıyla, hayvanatıyla ve bütün özellikleri ve güzellikleriyle beraber hepsi insana hizmet ediyor. İnsandan maksat da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sebep? Çünkü bir şey mutlak zikrolunursa kemaline masruftur demişler büyükler. Yani Cenab-ı Hak önce kendinde sonra insana itibar etti demek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu mahiyette bizim hakkımız var mıdır? Alâ meratibihim vardır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada birinci makamı, mertebeyi işgal ediyor. Diğer peygamberler de ondan sonra geliyor. Aleyhisselam. Şimdi burada Üstad Hazretleri kainattan Halık'ını soruyor. Yani Ayetül Kübra Risalesi Cenab-ı Hakk'ın varlığını anlatan, bazen de birliğiyle alakalı konulara giren mühim bir telifatıdır. Orada alemi nazar alırken Peygamber Efendimiz'i de Aleyhisselatü Vesselam anlatarak ondan da Allah'ı soruyor. Burada da makam münasebetiyle Muazzez Üstadımız buraya oradan bir parça almış. Biz bugün orayı okuyacağız. O asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Bak diğer peygamberler için bu kayıt yok. O asır tüm tarihçilerin ittifakıyla asr-ı saadet. Daha hiçbir milletin, hiçbir devletin, hiçbir topluluğun mazisinde böyle bir asır yok yani. Orta çağın o zulüm ve zulümatlı döneminde asr-ı saadet yaşatmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların medeniyetini, teknolojisini düşünün. Şimdi diyeyim hürriyetler çağı, demokrasiler çağı, Malikiyet dönemi, fikir ve işte hayat özgürlüğü var. Hani dünyanın neresinde saadet dönemine yakın bir hayat yaşayan bir topluluk, bir cemaat, yani bir cemiyet, bir millet tanıyor musunuz? Bilakis medeniyetin adı altında büyük vahşetler işleniyor. O zaman ise bedeviyetin adı altında, herkesin bedevi olduğu zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa bir dönemde değil mi? O zamanın insanlarına asr-ı saadet yaşatmış. Üstadımız muhakematta buyuruyor ki, bedeviyeti sırftan medeniyeti mahsayı çıkarttı diyor. Sırf bedevi adamlar, taş gibi, kömür gibi insanlar. onlardan en medeni insanları kısa bir süre içerisinde, 23 yıl gibi kısa bir dönemde 120 bin tane sahabe meydana getirmiş. 120 bin tane insan. Hepsi 24 ayar altın. Farkları gramajlarında. Kimisi 10 gram, kimisi 20 gram. Ama ayarlar aynı. Hepsi sahabe. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi, en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Ve o zamanın Arapları, Hicaz bölgesinin Arapları, yani ya, o zamanda yanlarında yaşayan diğer milletlere göre en bedevi, en zavallı, en ümmi kavim. Çünkü burada İran var, Sasaniler var, büyük imparatorluk. Değil mi? Öbür tarafta Bizans var. Yani vesaire. Sağında solunda devletler kurulmuş, devlet idare eden krallar var, medeniyetler var. Bunlar ise bedevi yaşıyorlar. Cehaletin, değil mi, en alt mertebesindeler. Bedevi hayat yaşayan, böyle bir topluluğun içerisinden çıkan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa bir süre içerisinde o büyük milletlere, o devletlere onları muallim, onlar rehber olarak yetiştirip gönderdi. Adab erken öğretmeye başladılar. Etrafta da bir yığın o anlamda saltanat süren, değil mi? Yani devlet idare eden veya hükümetler kurmuş imparatorluklar var. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımız ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız 9 küllilerine birer kısa işaret edilecek birincisi. Bu zatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. El fazlu ma şehidet bihil ada. Fazilet odur ki düşmanları dahi tasdik etsin. Resul-i Kibriya'da dost ve düşman ittifak etmiş onun dürüstlüğüne, sadakatine, ahlakça en yüksek mertebede olmasına itibar etmişler. Dosta hadi bir şey demeyiz de, hasımları dahi ittifak etmesi büyük olay canım. Çok büyük olay yani. Evet, bütün güzel huyların, vasıtların bulunması, bütün güzel huyların, vasıtların bulunması. Ve şakkal kamer ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnallaha rama ayetlerinin seratıyla bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması. Değil mi? Okuması yazması olmayan, beşer tarafından bir şey öğretilmemiş o zat, ömründe bir elif yazmış hava sayfasına. Hazreti Mevlana öyle diyor. Tek elif yazmış hava sayfasına, bir kırkı iki elli yapmış diyor. Yani parmağıyla aya işaret ettiğinde ay dolanay şeklindeymiş. Mimin başına benziyor. Mimin ebced karşılığı kaçtır? Kırktır. İkiye böldüğünde iki nun şeklini vermiş. Nun'un depçet karşılığı ellidir. Bir kırkı iki elli yapmış diyor Hazreti Mevlana. Ömründe bir defa bir elif hava sayfasına yazmış. Ferman yazsaydı kainatın hali ne olurdu? Bir elifle ayı iki parçaya bölüyor. Ve bir avucuyla adasının ordusuna attığı az bir toprak umum ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları. Bir avuç toprak kaç avuç oluyor? Her birinin gözüne bir avuç giriyor. Ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan Kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi. Parmaklarından suların akması. Nas-ı kat'iyle ve bir kısmı tevatürle yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Peygamberlerin, değil mi? Peygamber olduğuna delil ve alamet de nedir? Mucizeleridir. Bu mucizeler Peygamber Efendimiz de diğerlerinden farklı cereyan ediyor. Ona vaktimiz olursa inşallah temas edeceğiz. Bu mucizatın 300'den ziyade bir kısmının 9. mektup Mucizat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlak hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat elbetten doğru sözlüdür. ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. Bu yüksek mertebede hayat yaşayan, dost ve düşmanın ittifakıyla sadakati tescil edilmiş bir zat. En müptezel insanların müracaat ettiği en adi silaha, değil mi? İtibar eder mi, iltifat eder mi yani? Etmez. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu. Bu fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların onu kabul ve tasdik ettikleri. O ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihli harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu ve kainat halıkının sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz Mucizat-ı Kur'aniye namında ve Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatla aleyhissalatü vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın peygamber olarak vazifelendirdiği ve ona Kur'an-ı Kerim'i inzal ettiği bir zat haşa, değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tarife tayin ettiği tarzda yaşama mecburiyetindedir. Orada o ispat ediliyor, kendisinden de Kur'an ispat ediliyor. Birbirinin delil ve burhanı. Birbirini tamamlaması ve ikmal etmesi lazım. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlış ve hatalarla haşa Kur'an'ın kendi hakkında delil ve burhan olmasını ne yapar? Tekzip eder. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'a da haşa tekzip çıkar ki bir peygamberin böyle bir muameleye girmesi mümkün değildir. Çünkü kontrol altında zaten peygamberler bizim inancımıza göre aleyhisselam masumdur, mahfuzdur, ismet sıfatıyla muttasıftır onlar. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir imanla meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat 14 asır ve nevi beşerin humsunu adilane hakkaniyet üzere mudakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Diğer dinlere göre İslamiyet'in inkişafına bakın. Diğer dinler kitaplarıyla beraber daha peygamberleri bazılarının hayattayken ümmetleri tarafından bozuldu. Değil mi? Yoldan çıkanlar tarafından tahrif edildi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu muamele benim kitabımın da başına gelir mi diye endişe taşıyordu. Cenab-ı Hak, ey Habibim merak etme. Onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Kıyamete kadar o emniyet altındadır. O Kur'an-ı Kerim. Hala emniyetine de şahidiz. 1400 yıl geçmiş. Bir kelimesine kimse dokunamamış. O icazı devam ediyor. Çünkü diğerlerinde icaz damgası yok. Onlar geçici bir dönem için insanlar için gönderilmiş suhuflar ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim ise ikmal edilmiş bir kitap. Bu ikmal edilen mesele diğer dinler için geçerli değildir. Ben bugün senin dinini ikmal ettim dediği din İslamiyet'tir ve o kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kayıt diğerleri için yoktur. Dolayısıyla o zamanın ihtiyacatına göre gönderilen kitaplar mürur-u zamana uğramış, bazen de yani arkadan gelen insanlarca tahrif edilmiştir. Buna müsaade edilmişliği hikmetin icaz damgası olmadığından dolayı. Ama Kur'an-ı Kerim hem kıyamete kadar gelecek bütün beşerin, bütün tabakatına her cihette cevap verecek nitelikte bir eserdir, bir kitaptır. Hem de onda icaz damgası vardır. İkmal edilen bir kitap olması hasebiyle mürur-u zaman ona tesir etmez. Hem ümmi bir zatın ef'al, akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, hem ef'ali, fiilleri, hem akvali, hem de ahvali, tavır ve davranışlarından çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merciği ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafatı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Bak sahabeler yetişmiş, tabiin yetişmiş, melek gibi melikler yetişmiş. Bak o tasavvuf ehline bakın mesela. Ama diğer kitaplarda bu örnekleri göremiyoruz yani, yok. kaç yüzyıl gibi Bediüzzaman Hazretleri yetişmiş. 1400 yıl sonra o tarlada, o sahada, o meydanda, o koordinatlar içerisinde, o kitabın içerisinde, o terbiyeden kim çıkıyor? Bir Bediüzzaman çıkıyor. Ama diğerlerinde bunu söyleyemiyoruz. İşte bir büyüklük de burada. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir büyüklüğü de, dinimizin büyüklüğü de buradan ölçülüyor. Çünkü üstadımız buyuruyor ya, müştebih ağaçları ayıran semereleridir. Yani insan da ağaçları birbirine karıştırabilir ama meyvesini görünce karıştırmaz. Belli ki bu elmadır, bu armut, meyvelerinden belli olur. Diğer dinlerin, diğer fikir ve düşüncelerin ve sistemlerin meyvelerine bakacağız. İslamiyet'in meyveleri ortada. Bir Yunus Emre'leri yok. Bir Mevlana'ları yok. Var mı arkadaşlar? Bir İmam-ı Gazali'leri yok. Abdülkadir Geylani'leri nerede? Şah-ı Nakşibendi'leri, Bediüzzamanları. Bunlar bu tarlada yetişmiş, bu sistemde yetişmiş insanlar. Diğer fikir ve düşüncelerin meydanlarına bakın, tarlalarına, bostanlarına. Oradan neler çıkmış? Buradan da ciddi bir mukayese, bakış açısı olabilir. Hem dininde bulunan bütün ibadatın, bütün envaında en ileri olması, herkesten ziyade takvada bulunması, işte çünkü birinci derecede mühim insan olması hasebiyle bunlarla o birinci dereceliği kazanıyor yani. İbadette, fazilette, takvada, değil mi? Ve itikatta, marifette, her cihette beşerin önünde olan bir insan. Her cihette. Maddi ve manevi bütün hususiyetlerde Peygamber Efendimiz bir numara aleyhissalatü vesselam. Hem maddi hem de manevi kemalatta en önde gidiyor yani. İnsanların sireten ve sureten. Hem iç ve hem dış güzellik itibariyle, hem huy güzelliği hem de sima ve beden güzelliği itibariyle insanların bir numarası odur. Üstadımız burada onu açıyor şimdi. Dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması. Burada en ileri demek fazla anlamına değil. Yani keyfiyet açısından en ileri de demektir. Yoksa bazı sahabeler mesela sabahlara kadar ibadet, akşama kadar oruç tutmaya niyet etmişler. Peygamber Efendimiz'e geliyor bu haber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Onların gidip kapılarını vuruyor. Siz benden daha fazla ubudiyet yapamazsınız. Siz benden daha güzel oruç tutamazsınız. Ben gece ibadet de yaparım, uyurum da. Bazen oruç tutarım, bazen de yerim. Ben vallahi ruhbanlık için gönderilmedim diye onları itidale davet ediyor. Bakın şimdi. Burada en ileri demek kalite itibariyle anlayacağız. Çünkü insanın hem dünyaya hem de ukbaya harcayacağı neyi vardı? Zamanı ve mesaisi olmalıdır yani. Herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağalar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı. Bedir Harbi'nde cemaati terk etmiyor, bırak namazı. Değil mi? Sahabe-i kiram ikişer rekat arkasında diyelim namaz kılarak nöbetleşe hem orduyu gözetliyorlar hem de yani bir nevi ölüm kalım mücadelesi olan bir harpte, hayat memat mücadelesi olan bir meselede bırak ibadeti, sünnetin bile terkine cevaz vermiyor. İşte bunu üstad nazara veriyor. Ve hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mübtediyane fakat mükemmel olarak ilk defa örneğini gösteriyor, en mükemmel gösteriyor. Bir şeyin ilki en mükemmel olmaz. Bu Allah'ın ancak sanatında geçerlidir. İlk kedi neyse bak en son kedi de aynı mükemmelliktedir. Yani kedilikte bir mertebe kat edilmemiştir. Veya diyelim ağaçlara bakın. İlk kavak ağacı neyse şimdiki de aynı mükemmellikte geliyor. Ama bizim sanatlarımızda basitten mükemmele doğru gidiş vardır. Bugünkü uzay gemisinde Kaan arabasının, faytonun, tekerleğin hakkı vardır değil mi? Oralardan başladık. Ama Cenab-ı Hak aslanları yaratırken İptidai aslanlar böyleydi, şimdikiler böyle değil. Allah'ın sanatında her şey ilktir, hem de en mükemmeldir. Ha, dinimizde de böyledir işte. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam, onun dininde ilk defa yapıyor, en mükemmelini yapıyor. Ha, dinler arası yan yana koyduğumuz bir sistematik sıra var. Adem aleyhisselama inen diyelim emirlerle, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelen 6666 ayetin ve emirlerin arasında bir farklılık var. Buna katılıyoruz. Çünkü niye? Toplum zamanla gelişiyor. Adem Aleyhisselam döneminde değil mi? Taş devri yaşayan vahşi devir yaşayan insanlara emir ve talimatlarla Peygamber Efendimiz'e beşer intikal ettiğinde aleyhissalatü vesselam bir nevi yani hürriyetlerin veya medeniyetlerin gelişme noktasındaki talimatlar, emirler farklı olur. Bunda da bir süreç yaşanmış. Fakat Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi kulluk ve ubudiyetinde, marifetinde, değil mi, faziletinde her şeyi ilk yapmış, en mükemmel yapmış. Ondan sonra gelen ümmetinden her kim olursa olsun onun ne ubudiyetine, ne faziletine, değil mi, ne de diğer hususiyetlerine kavuşma mümkün değildir yani. Hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mübtediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşenül Kebir ile öyle bir marifete Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet, ehli velayet telavuk-ı efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Cevşen bunun en büyük delili. Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasıyla Allah'ı hem tavsif ediyor hem de münacaat kitabı. Risale-i Münacaat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ-i risalette ve nas-ı hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler, büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması. Meydan okuyunca başa çıkaracağız. Meydan okumak kolay da başa çıkartmak zordur yani. Yani burada tedbirli hareket elden bırakmamış. Ama vakti zamanı geldiğinde de o tedbiri riayet etmekle beraber cesurane davasını her yerde haykırmış. İşte bu noktada Resul-i Kibriya da aleyhissalatü vesselam yine öndedir. Bakın mesela hicret mevzuunda Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıncını çekiyor, atına atlıyor. Ey Kureyş topluluğu, ben Allah'ın emrine, Resul-i Kibriya'nın talimatını uyarak hicrete gidiyorum. Hicret ediyorum. Gündüz gözüne. Bak sizden de kaçmıyorum. İşte kılıncım, işte atım, işte ben. O yolculuğa çıkıyorum. Bu bir emri ilahidir. Kendine güvenen çıksın kılıncımın karşısına deyip hicret yolculuğuna, değil mi? Herkese meydan okuyarak çıkıyor. Bakın şimdi. Gel Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi üstadımız buyuruyor ya, cesaretin menbaı nedir? İmandır. Cebanetin menbaı küfürdür. İmanlı insan cesurdur. Şimdi iman noktasında Resul-i Kibriya en önde. Marifet noktasında hepsinden önde. Hepsinin bir nevi hocası, muallimi, mürşidi. Böyle olmakla beraber o tedbire riayet ediyor. Geceleyin gidiyor. Yatağında İmam Ali'yi yatırıyor. Ben sansınlar. Tedbire bakın. Evin etrafını çevirmişler Kureyş'le. Bir avuç kum alıp etrafa serpiyor. Değil mi? Şahitül vücuh diyerek. Onlar gözlerle meşgul olurken aralarından çekiliyor. Mağarada saklanıyor. İzini kaybettiriyor. İmam Ömer gibi kılıncını çekip gidebilirdi yani. Meydan okuyabilirdi. Bak yapmıyor bunu. Çünkü ümmete örnek hal sünneti ahvaldir. Hazreti Ömer'in ki şaz nev'indendir. O nadirat onun şahsıyla ilgili bir meseledir. Çünkü İmam Ömer'e bir zarar gelse dine bir şey olmaz. Ama Resul-i Kibriye'ye bir zarar gelse İslamiyet zarara girer. Bu noktayı nazardan onun hali ümmete örnektir. Diğerininki özel kalmıştır, şahsi kalmıştır. Bu herkese numune örnek olarak nazara verilmesi doğru değildir. Çünkü inancın, itikadın, marifetin en büyüğü o zatta, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tedbirin büyüğü de onda. Yani bunları dinlerken tedbiri de nazara alarak dinleyeceğiz. Ümmetine en güzel örnek olacak hangi haleti ruhiye varsa, hangi efavlas onu hayatında sergilemiş bir üniversite gibi. Değil mi? Kaide ve kurallar hayatıyla efal, ahval ve akvalli ortaya koymuş. İşte bütün İslamiyet onun hal ve ahvalinden çıkmış. bu noktada harpte, mücadelede, düşmana karşı değil mi? Tedbirde nelere dikkat etmek lazım? Hassasiyet nerelerdedir, nelerdir? Bu hususta Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam örnektir, numunedir. Hayatı nazara alınmalı. Üstad burada onları nazara veriyor bakın. Evet. Hem imanda, şuradan bir daha alalım. Öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratib-i imaniyede terakki eden başta sahabeler bütün ehli velayet her vakit onun mertebe imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedaha gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. Yukarıda davasında giderken tereddüt göstermiyor. Değil mi? İşte bir elime güneşi bir elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyor. Amcası Ebu Talip yalvarıyor. Yeğenim diyor. Bak bununla sana bir yığın teklifte bulunuyor. Ne diyorsun bu işe? O da aynen bu ifadeyi kullan. Amca sen ne diyorsun diyor. Ben öyle bir davanın peşindeyim ki. Mekke'nin reisi, Mekke'nin kadınları, serveti, devleti, şöhreti bunun yanında bir kıymet ifade etmenin, yaratılışımın gayesi bu. Ne diyor o zaman o amca? Ey yeğenim korkma. Sen davanı takip et, ben senin arkandayım diyor işte. O sahabetlik var ya, Resul-i Kibriya'ya nokta istinat olmuştur aleyhissalatü vesselam. Yani onun da vefat gününü hüzün günü olarak ilan etmiştir Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve kabrinde şu sözü söylemiştir. Amcası Ebu Talip vefat ettiğinde müşrikler hemen harekete geçmeye başlamışlar. Sahipsiz kaldı ya. Bak yani Şia alimleri üstad imanına kailler diyor. Şia alimleri Ebu Talib'in imanla gittiğini kabulleniyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaat imanına kail değil diyor. Şimdi dolayısıyla ne olursa olsun nokta istinat olduğundan dolayı onun vefatından sonra müşrikler vaziyet almaya başlamışlar. Eskiden yapamadıklarını yapmak için planlar kurmaya başladıklarında kabrinde ağlıyor. Ey amca diyor. Ey amca, bana diyor, yani benden uzaklığını bana nasıl çabuk hissettirdin diyor böyle. Öyle diyor yani. Yani benden ayrılığını bana ne çabuk hissettirdin diyor. Onların o halini görünce. Demek ki ona büyük sahiplik yapmış. Bu noktadan Üstad Hazretleri diyor ya, yani o sahabetinden dolayı diyor, madem ki zerre kadar hayır mükafat görecek, zerre kadar şer de mizana girecekse, hayatı boyunca o sıkıntı ve meşakkate göğüs gerip, yegenini yegeni olduğu için koruyan amcası Ebu Talib'in de bu hayrı zayi olmayacak. Belki Cenab-ı Hak ona cehennem içinde hussi bir cennetle iltifatta bulunacaktır diyor Muazzez Üstadımız. Etrafında devletler, kavimler, akrabaları dahi muhalif olduğu halde onun imanında, inancında, itikadında zerre kadar inhiraf göstermemesi de yine davasının büyüklüğünü ve peygamber olduğunun alamet ve işaretidir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icmağı nasıl ki vücut da vahdaniyet ilahiye gayet kuvvetli bir delildir, öyle de bu zatın doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Aynı davayı onlar da söylemiş çünkü. Aynı davaya parmak basıyorlar, aynı gayeye doğru gidiyorlar. Hepsinde hakaik-i imani ortak sütun ve temel, hepsinde. Yani Adem aleyhisselam kendi ümmetinde hakaiki imaniyle ne anlatmışsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi anlatmış. Fark teferruattadır. Bu noktada diğer peygamberlerin davaları Resul-i Kibriya için nedir? bir temeldir. Bir müşahededir yani, bir ispattır. Çünkü Enbiya Aleyhisselam'ın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar, mucizeler ve vazifeler varsa o zatta en ileri olduğu tarihçe musaddaktır. Bir de ayrıca diğer dinler Peygamber Efendimiz'den bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam'dan. Nasıl bütün dinler Allah'tan bahsediyor, ahiretten bahsediyor, meleklerden bahsediyor, ibadet var değil mi? Muamelatın bazıları ortak paydadır, hepsinde vardır. Aynen bunun gibi bütün dinler, bütün kitaplar, bütün suhuflar Allah'ı kendi ümmetlerine anlatmakla vazifeli olduğu gibi, gönderildiği gibi Peygamberimizi anlatmakla da vazifeliler. Bir hadis-i şerif var. Hiçbir peygamber yoktur ki diyor, beni kendi ümmetlerine anlatmak için Allah onlardan bir söz, bir ahit almış olmasın. Tanıyorlar. Yani Tevrat'ta Resul-i Kibriya'nın aleyhissalatü evsafı var. İncil'de var, Zebur'da var, diğer suhuflarda da mevcuttur. Adem aleyhisselam bile malum zelle mahiyetinde o kusuru işleyip cennetten ihraç edildiğinde Ya Rab orasının hürmetine beni bağışla diye neslinden gelecek ahir zaman peygamberini kendine şefaatçi yapıyor. O da onun için yaratılmış çünkü. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil ve Zebur ve suhuflarında bu zatın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki Kütüb-i Mukaddese'nin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ve ittifakla bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Dinde de en yüksek derecede, fazilette de öyle, yani cemaatinde de öyle, uzun süreli olmasında da öyle dininin. Ayrıca onlarda hangi mucize varsa Resul-i Kibriya'dan daha ilerisi var. Mesela şimdi Musa Aleyhisselam mucizesi asasıyla vuruyor, topraktan ve taştan su çıkarıyor. Diğer peygamberlerin mucizeleri Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah, adetullah kanunlarına muvafık, uygun mucizelerdir. Mesela Yunus Aleyhisselam denizin üzerinde ateş yakıyormuş. Yanıyor şimdi petrol işte. Allah'ın adeti bak, ateş yarıyorsun yanıyor. Deniz üstü yanıyor yani. Zaten su nereden çıkar? Taştan, topraktan çıkar. Musa Aleyhisselam ne yapıyordu? Vuruyordu asasını, su çıkarıyor taştan, Allah'ın adetine uygun. İçinde İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyor. En müzmin hastalıkları tedavi ediyor. İşte bak bitkisel hayat, teknoloji nereye geldi? En müzmin dertlerin dermanı bulunmaya başlandı. Fakat Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam öyle mucizat var ki, öyle mucizeler var ki Allah'ın adetinin şeyine muhalif. Yani Cenab-ı Hak sünnetullah, adetullah dediğimiz umumi kanunlarını o nazlı kulunun arzusuna göre değiştiriyor. Mesela su taştan topraktan çıkar, et ve kemikten çıkmaz. Allah'ın böyle bir adeti yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam suyu parmaklarından akıtıyor. Var mı Allah'ın böyle bir adeti? Hayır. Bak ne oluyor? İşte büyüklük burada. Şimdi bir avuç kum alıyor, atıyor her birinin gözüne bir avuç olarak gidiyor. Şuna biliyor musunuz? Bu açıdan baktığımızda mesela ağaçlar yürümez. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir adeti yok. Sünnetullah kanunlarına mukaliftir ağacın yürümesi. Ama Resul-i Kibriya çağırdığı zaman ağaç geliyor. Değil mi? Yanında peygamber olduğuna şehadet ediyor. Evet. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahadata yetişen binler evliya vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Yani mazi peygamberler silsilesi aleyhisselam. Onun davasını tasdik ettiği gibi istikbalde gelecek bütün evliya vasfiya, bütün sahabeler, bütün mübarek insanlar da onun davasına beraber evet diyorlar, tasdik ediyorlar. Alem-i gayiptan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunun nuru imanla ya ilmel yakin veya aynel yakin ve hakkel yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Ki Risale-i Nur da bu delillerden bir tanesidir. Bazı evliyalar, asfiyalar bunu gözleriyle, değil mi? Veya etrafındaki insanlara Peygamber Efendimizin aleyhisselam haber verdiği istikbale taalluk eden, imana taalluk eden meseleleri gösteriyorlar. Arşa kadar çıkanlar var. Değil mi? Cennetten meyve alıp getirip yiyenler var mesela. Bu anlamda bir de ilmel yakin noktasında Risale-i Nur onun iddia ettiği hakaiki imaniyeyi bu asrın insanlarına ve idrakine, değil mi? Adeta riyaziyat usulüne göre ispat ediyor Risale-i Nur. Altıncısı, bu zatın ümmiliğiyle beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiye en yüksek makama yetişen milyonlarla asfeyi mudakkikin ve sıddıkin muhakkikin ve dahi hükemai müminin bu zatın üstül esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri gündüz gibi bir hücceti, risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur 100 parçasıyla sadakatinin bir tek bürhanıdır. Ya İmam-ı Gazali mesela, Abdülkadir Geylani. Hepsi onun sayesinde yetişmiş, onun davasını tasdik eden, onun davasını hizmet eden insanlar. Yedincisi, Ağal ve Ashab namında Nevi Beşer'in enbiyadan sonra ferasetle, dirayetle, kemalatla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en keskin nazarlı taife-i azimesi kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini tahrir ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla, icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Bütün dost ve düşman, herkes taharrü ediyor, onun hayatını inceliyor. O zamandan bu zamana kadar yazılmış binlerce eser var. İftiradan başka bir şey yok düşmanların yaptığı, iftira. Dostlarınsı ise tasdik. İftiraların altında da ne var? Hakikat payları var. Yani onlar iftira ediyorlar ama bazı hakikatların da ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Kendileri hata ediyor ama değil mi, vasıflı insanların, ehliyetli insanların o meseleyi incelemesine bir imkan hasıl ediliyor. Mesela Risale-i Nur bu noktada büyük vazifeyi ifa ediyor. Kur'an-ı Kerim'in neresine ehli dalalet nasıl itiraz etmişse onların itiraz ettiği noktalarda mucize alametlerini ortaya koyuyor. Sormuşlar mesela, demir yerden çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ve enzelnel hadid diye başlıyor. Demiri indirdik. Niye ahracına değil de enzelna? Bazı hocaların ayakları dolaşmış. Cevap verememişler. En son bu olayda Filistin meselesinde, İsrail meselesinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz onlara zillet ve meskenet belası çektireceğiz diyor. Onlar toprak sahibi olamayacaklar, sürünecekler arzda Yahudiler. Ama devlet kurdular, toprak sahibi oldular. Dünyanın en güzel yerlerinde ve en güçlü yerler, ülkelerinde en ileri noktada vazifeyi ifa ediyorlar. Bu zıtlığın izahı Risale-i Nur'da var işte. Zahiren zıtlık görünüyor ama hakikatta büyük mucize alametleri var. Üstad bunları tek tek anlatmış. Peygamber Efendimizle alakalı, Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Ehl-i Dalalet neye nasıl itiraz etmişse. Hazreti Zeynep validemiz evlilik meselesinde piyesler çevrilmeye başlanmış Ehl-i Dalalet. Orada bir boşluk bulmaya çalışmışlar haşa. Üstadımız burada bunun hevesi bir şey olmadığını, değil mi? Bilakis ilahi bir talimatla, ilahi bir nikahla büyük bir vazifeyi yerine getirmek amacıyla yönelik olduğunu Risale-i Nur'da 4 kere 2 kere 2 4 eder gibi ispat edip anlatıyor. Tabi oralar ayrı konu, girmeyeceğiz. Genel manada bilgi veriyoruz yani. Hem hakaiki imaniye, hem esasat-ı İslamiye, hem de Peygamber Efendimizin ailesi bütün hayatıyla ilgili neye, nerede itiraz etmişlerse Üstadımız onlara harika cevap, hatta onların aklına gelmeyen şeylere bile cevap vermiş. Mesela şimdi üstadımız buyuruyor, Ahsenul Halikin, yaratanların en güzeli. Haşa, başka yaratıcı var mı ki Allah en güzel oluyor? Bak şimdi, Ahsenul Halikin. O zaman ehli dalaletin tabiat dedikleri, kendi kendine oldu dedikleri, onu ilah kabul ettikleri, yani bu anlamda Halikin sırasına girer mi? Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Acaba onların mesleklerine bir şey mi var yani? Yol mu var burada? Ahsenul Halikin'in, Allahu Ekber gibi, Hayrul Fasil'in, Erhamur Rahim'in gibi ifadelerin ne manaya geldiğini, daha onların aklına gelmeyen meseleleri sormuş, cevabını vermiş, bizi aşılıyor. Bu anlamda sualler geldiğinde, böyle mücadeleler ortaya girdiğinde bu bilgiler burada dursun. Vakti zamanı geldiğinde bunları kullanırsınız anlamına yönelik. Var bunlar Risale-i Nur'da. Yedincisi, Ahl ve Ashab namında Nevi Beşer'in Enbiya'dan sonra ferasetle, dirayetle, kemalatle en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en keskin nazarlı taife-i azimesi. Sahabeden bahsediyor bakın. Kemal-i merak ile ve gayet dikkatle, nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini tahri ve teftiş ve tetkik etmelerin neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla, icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, ki sahabelerin gözünün önünde bütün hayatı cereyan ediyor. Aile münasebetleri, çocuk yetiştirme ile alakalı, özel ve bütün genel ne kadar muamelat varsa hep onun halinden ve halinden çıkmış. İnce tetkik ve araştırmalar neticesinde hep hayır, hep güzellikler ortaya çıkmış yani. Böyle bir zat. Burayı bir daha okumuş oluyoruz. Ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden sanine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hılkatındaki makasıd-ı aliyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazife daren harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek, o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad ve bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetle. Gayet manidar bir kitap. Muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır, diyor muazzez üstadımız. 40. hocam da Allah selamet versin anlatıyor. Biz şuna şahit olmuşuz diyor. Mesela köyde diyor cahil hanımlar, gelinler olurdu. O zaman da işte onların kayınpederleri, hocaları, büyükleri de korkularından terk etmişler ülkeleri, köylerini gitmişler. Onların kitapları raflarda, tarlarda duruyor. Bir gelin tutmuş o kitapların bir tanesinin ortasından bir parça almış, sobayı tutuşturmuş. Çok da antika kitap. O kadar da güzel kitaplar ki diyor, o kadar ince. Akşam geldiğinde beyi bakmış kitabın ortasından bir grup yok. Birkaç şey sayfa yok. Demiş sen ne yaptın böyle? Bey demiş ben ondan 3-4 sayfa kopardım, sobayı tutuşturdum. Nasıl sen bunu kopardın? Ondan daha çok demiş, niye bana kızıyorsun? Bak kaç sayfa var? Ben 3-4 tanesini almışım. Bakın arkadaşlar, cehalete bakın siz. Ve bu kağıtlara tütün sarıp içen insanlar gördüm ben diyor. Tütün sarıp içiyorlardı ondan diyor. İşte niye? Akıl yok, idrak yok, anlama yok. Manidar kitap. Öğretmensiz olursa manası kağıttan ibaret kalır. Bir insan manidar bir kitaptır. Kainat mükemmel bir kitaptır. Peygambersiz kaldığı zaman ne oluyor? Manasız kağıt gibi. Adam kendini de tanımıyor. Dünyayı da tanımıyor. İnanç itikat noktasında bir şey bilmiyor. Marifet denen mefhum kayboluyor. İnsanlık tükenmiş, bitmiş. Hayvanca hayat yaşamışlar. 600 yıl peygamber gönderilmeyen dönem. Düşünebiliyor musunuz? Ne halde insanlık? Dolayısıyla Peygamber Efendimizin gelip aleyhissalatü vesselam o Hicaz bölgesindeki en bedevi insanlara böyle bir dini talim edip ondan en medeni insanlar çıkartması büyük bir mucize. Hep dikkat çekiyor. Habeş Melik Necaşi bakmış, Eski Araplar nere, bu Araplar nere? Ya siz demiş nasıl insanlardınız ya? Siz affedersiniz, yemek yerken ağzınızı sildiğiniz kenarına, elbisenin kenarına, abdestten sonra, yani ihtiyaçtan sonra işte temizlenirdiniz. Bu haldeydiniz siz. Siz öyle insanlardınız ki devenin yününü kana batırıp yerdiniz. Ne oldu? Oturmanız değişmiş, kalkmanız değişmiş, yemeniz değişmiş, komşuluğunuz değişmiş, ibadetiniz değişmiş. İşte o zaman anlatıyor, bize böyle bir zat geldi. Bize bizi tanıttı yani. İnsan olduğumuzu öğrendik. Kadın ol, kadının ne olduğunu öğrendik. Komşuluk nedir? Ticaret nedir? Aile nedir? Yani hayvanlara bile belli miktarda yükten fazla yük yükleyemezsiniz. Bak buraya kadar şeriat kaide kural getiriyor. Onların da hakkı var. Canlılara zarar veremezsiniz. Harem bölgesinde yitik bir şeye bile dokunamazsınız. Yani şimdi bu noktalara baktığımızda hakikaten İslamiyet emsalsiz bir din. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise yetişilmeyecek büyük bir insandır. Elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memur olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü ve ziynetli nihayetsiz mahlukat ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iyaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştahların her nevini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani itamlar ve ziyafetlerle kendi rububiyetine karşı minnettarane, müteşekkirane, perestişkarane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili, gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye ve fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlarla zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Evet, Cenab-ı Hakk'ı tayin ve tarif etti. Bakın, elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi, onun mezkür maksatlarına tam hizmet ederek hılkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halık'ının namını hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mızhar olan Muhammed-i Kureyşi aleyhissalatü vesselam denilen bu zat olacak. Hem aklına dedi, madem bu mezkür dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, Beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır. Ve ona fakr-ı alem ve şerefi Beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı Rabbani, ferman-ı Rahmani olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşmet-i saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arz-ı istilası ve şahsi kemalatı yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halıkımız hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden bütün davaların esası ve bütün hayatının gayesi vacibi vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın bir manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu anh ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve İsrafil'in azamet heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kuddüs'e sırruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktab ve evliye-i azimeyi cami ve Ali Muhammed aleyhissalatü vesselam namıyla şöhret şiarı alem olan cemaat-ı nuraniyenin icma ile tasdikleridir. Yani Peygamber Efendimiz neslinden gelen maddi ve manevi ehli beyte dahil olan bu büyük insanlar Onun davasında en güzel delil ve bürhan, bunların da başında İmam Ali radıyallahu anh geliyor. Onun da bir ifadesini nakletti. Eğer perdeye gayb açarsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Yani bunu farklı anlıyorlar da arkadaşlar. Mesela yani İmam Ali'nin imanının ne kadar yüksek mertebede olduğuna işaret eden bir hakikat olarak nazara veriyorlar. Yani Allah'ı gözümle görsem onun da imanımda fazlalaşma olmayacak. Görür gibi iman ediyorum anlamını alıyorlar. Zahir manası budur. Fakat bu ifadenin Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ı görüp, Miraç'tan Allah'ı görüp, "Ya Rab ben sana hakkıyla bilemedim, ben sana hakkıyla tanımadım" ifadesiyle yan yana getirdiğimizde bir tezat söz konusu oluyor o zaman. Çünkü imanda en mükemmel Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Marifette ondan öte kimse yoktur. Allah'ı tanımakta ondan ileri kimse gitmemiştir. O en son mertebeye kavuşmuş, onun yani bu noktada onunla kulaç atacak kimse yoktur. Dolayısıyla marifet denizinde en yüksek makama gelmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ı gördüğünde, Kab-ı Kavseyn makamından, Cenab-ı Hak'la ilahi mükalemede bulunduğunda ne buyurdu? "Ya Rab ben sana hakkıyla bilememedim. Ben sana hakkıyla tanıyamadım. Ben sana hakkıyla hamd edemedim, şükredemedim" diye, yani ubudiyetin, marifetin zirvesinde küçüldü. Zafiyet vaziyetini anladı. Yani Cenab-ı Hakk'ı bizzat Miraç'tan müşahede ettikten sonra o zamanki birikiminin ve malumatının ve marifetin ne kadar zavallı ve basit düştüğünü anladı. Ki bu ifadeyi kullandı. İmam Ali radıyallahu anh ise perdeye kadar başladı, yakınım ziyadeleşmeyecek. Yani ben Allah'ı gözümle görsem imanımda fazlalaşı olmayacak mantığıyla yaklaşsak, ondan daha ileri imanı var mı ki görse imanı farklılaşmıyor da Resul 2002 farklılık arz ediyor. Sen hakkıyla bilememişim diye zafiyetini anlıyor. O zaman ne diyeceğiz? Bu da diğer cümlenin paralelinde bir cümledir. "Ya Rab seni gözümle görsem benim yani marifetimde seni tanımamda ne kadar zavallı ve eksik olduğumu anlayacağım" anlamına kabul edeceğiz ki öbürüyle çelişmesin. Eğer yani imanın kemaline delaletini cümle olarak kabul etsek ama Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Miraç'taki o hakikatini, o ifadesini nasıl izah edeceğiz? Orada çelişkiye düşüyoruz bu defa. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ya? Yani burada Hazreti Ali Efendimizin marifet noktasında "ben seni ya Rabbi gözümle görsem imanımda fazlalaşma olmayacak" yani zayıf, eksik ve nakıs bilginle perişan olacağımı bilirim, anlarım demeye getiriyor. Maddi al bir de manevi al var diyor üstadımız. Hulusi abi için, Hulusi abinin sorduğu bir suale Muazzez üstadımız cevap verirken, sesim de biraz boğuldu kusura bakmayın, şey bugün biraz evvel arıza yapmış ses cihazı. "Üstadım benim ceddim Es-Seyyid-i Muhammed diye imza atıyor" demiş Hulusi abi. Üstad Hazretleri de "kardeşim o imza manasız değil, onda hikmet var" diyor. "Sen" diyor "ne Türklere ne Kürtlere benzersin. Sende başka bir haslet, başka bir özellik var" diyor üstadımız. "Ve elimde olmayan bir delille şunu söyleyebilirim ki sen hem maddi hem de manevi ehli beyte dahilsin." Maddi âl demek nesep olarak Peygamber Efendimiz'e dayanmak. Silsile olarak ona gitmek aleyhissalatü vesselam. Bu maddi âl. Manevi âl ise onun davasına hizmet eden. İşte Üstad Nur talebelerini maddeten dayanmasa bile, içinde içimizde belki maddeten Peygamber Efendimiz'e istinad edip Ehl-i Beyt'ten olanlar vardır. Ama neseben dayanmasak bile madem onun davasına hizmet ediyoruz, bu noktada manevi âler, nur talebeleri ve Allah'ın dinine hizmet ifade eden insanlar dahildirler diyor üstadımız. Anlatabildim mi? O âli ikiye ayırıyor. Burada esas olan da manevi âldir diyor. Maddi âlden gelip de onun davasına hizmet etmeyenler de vardır. Olabilir. Ama manevi âl dediğimiz daha sağlamdır. Çünkü onlar Allah rızası için Resulullah'ın davasına hizmet ifa ediyorlar. Bu diğerine göre hizmetkarlık açısından yaptıkları yani vazife açısından baktığımızda diğerinden daha güçlü oluyor. Çünkü Hazreti Bekir Efendimiz yani halife seçildiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh biliyorsun 6 ay beyatı geciktiriyor. Hazreti Fatıma validemizin vefatına kadar beyatta gecikiyor. O gecikme bazı ileri geri fitnenin böyle tahrikine sebebiyet vermeye başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Ali diyor, sen Peygamber Efendimiz'e yakınlığın, akrabalığın, amca çocukluğun ve damatlığın hasebiyle halife olmak istiyorsan diyor, yani bir maddi yakınlık, ben onun akrabasıyım amacına yönelik düşüncen varsa, senin Resulullah'a yakınlığın etilakandır. Ebu Bekir'inki ruh ile candır diyor, onun yakınlığı. Burada da yani maneviyatın maddiyattan daha önemli olduğunu nazara veriyor. Mesela bizim babalarımız nesebi babalardır. Değil mi? Esas manevi babalar hocalardır. Onlar manevi babalardır, hocalar. Bir nesebi babalar ve de manevi babalar var. İşte hocalık o babadan daha öne geçmiş oluyor yani. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyaseden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere, Heraklıyuslara diyelim, Kisralara değil mi, Tübbalara gidip tebligat yapıyor sahabe-i kiram. Onlar hesaba katmadığı Araplar o zaman ya. Adam yerine koymadığı bedevi Araplar gidiyor, atlara binmişler. Değil mi? Kisralara, Heraklıyuslara veya diyelim Tübbalara Peygamber Efendimizin geldiğini aleyhissalatü vesselam onun davasını anlatıyorlar. Hatta Habeş Melik-i Necaşi dinliyor mesela. Amr İbn-i As gelmiş, hicret edenleri toplayıp geri götürecek, güzel de konuşan, siyaseti bilen bir insan. Bir de onları dinleyeyim diyor. Onlar ne anlatacaklar? Onlar da Peygamber Efendimiz'i anlatıyorlar. Eski hallerin yeni hallerinin mukayesesini yapıyorlar. Amr İbn-i As araya giriyor, diyor ki, ya Melik, bunlar diyor İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu kabul etmezler diyor. Bunların İsa ile Meryem hakkında sizin bildiğiniz gibi düşünceleri yoktur. Peki diyor, hakikaten sizin kitabınız İsa ile Meryem hakkında nedir? Cafer bin Ebi Talip öne atılıyor. Çekiyor Euzü Besmele'yi, Sure-i Meryem'i yukarıdan aşağı okuyor. Okudukça gözlerinden yaş dökülüyor Habeş Melik-i Necaşi'nin. Ayetle sabit bunlar. Gözlerinden yaşlar dökülüyor. Sure bittikten sonra yere bir çizgi atmış. Demiş ki Amr İbn-i As'a, bunun okuduğuyla İncil arasında ancak bu çizgi kadar fark vardır. Bunun okuduğuyla İncil'in menbaı aynı kaynaktır. Aynı yerden geliyor demiş. Eğer bu dedikleri doğru ise bunların, bugün benim ayağımın bastığı yerler, yarın onun peygamberlerinin, o peygamberin olacaktır diyor. Bu kadar da adam açık ve net konuşuyor. Evet. Onlara üstad ve rehbere diplomat ve hakim adil olarak şarttan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaati meşhuren ittifak ile can namallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü ve sonuncusu, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının, cemaat uzmasının tevafuk ile ve ilmel yakın derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihette çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. Allah rızası için El Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ağustos 2010.